Ayrım 28. Düğümleri üfleyen kadınlar Ece Temel Kur'an. Sayfa 364. 26. Bölüm. Bilakis ömür çok uzun. Hiç de öyle göz açıp kapayıncaya kadar değil. Fakat tek bir şartı var. Kaderini, gönlünü ferah tutarak seveceksin. Ancak sahiplenilmemiş hayatlar kısadır. Yaşamayı istediğin bir ömürde hep yeterince vakit vardır. Yanlış hikaye yoktur. Siz kaderiniz ne zahmetli olursa olsun hariçte kalmamaya bakın. Ömür o vakit kısalır işte. Madame Lila elinde Stella birası. Bunları hepimize söylerken Spitfire barındaki televizyonda sarı ışıklarla tahrir meydanı aydınlanmıştı. Kitle bir gövdenin birbirine dayanmış, birlikte çalışan iç organları gibi deviniyordu gecede. Gövdenin uğultusu ekrandaki görüntünün üzerine endişeyle konuşan spikerin sesini boğuyordu ara sırada. Bu gece Tahrir'de yeni bir çatışma oluyor. Genç eylemcilerden birinin kaçırıldığı söyleniyordu. Gençler şaşkın ve heyecanlı bakışlarıyla ordunun ihanetine uğradıklarını, serseri görünümlü sivil askerlerin kurşunlarıyla ölen ve yaralanan arkadaşlarını anlatan demeçler veriyorlardı. Onların karşılarında ise devrim bitti makamından konuşan, çoktan işini bilen sorumlu devlet adamı havasında Müslüman kardeşler politikacıları çıkıyordu ekrana. Meryem ekranda dışında kaldı hayatı izliyor, biz Amira ile birlikte Madame Lila'ya bakıyorduk. Sadece korktuğun zaman dedi Madame Lila, Stella birasını Meryem'in kadehine vurdururken, sadece o zaman kaderinin dışına atılırsın. Yürümeye devam edeceğiz hanımlar, ne olursa olsun, haydi sağlığınıza. Bardakları vurduk, Meryem öyle dalgındı ki gevşek tuttu bardak, fazla sarsılıp biranın yarısı eline döküldü. Böylece ekrana mıhlanmış gözleri bize döndü. Uyan hanımefendi diye güldü Madame Lila. Kaçırmak diye bir şey yok. Endişelenmeyin. Hayat tamamlanmadan ömür nihayetlenmez. Ya da teslim olmadan değil mi Madame Lila? Diye sordum ben. Madame Lila kaşını kaldırıp şüpheyle baktı. Anladığı şeyden emin değildi. Kim bu teslim olmanız gereken kişi Madame Lila? Yefrende Fatma Nine'nin burada Firdevs'in sözünü ettiği kişi. Kim o? Diye sordum. Tahrir'de askerler göstericilere karşı en büyük saldırısını başlattı diyordu spiker. Meydandaki kitle iç organları yer değiştiren bir gövde gibi sarsılıyordu. Bardaki herkes ayağa kalktı. Tarih büyük bir gol daha yiyordu. Ofsayta karar verecek bir hakemin olmadığı o anlardan biriydi ve bardaki Mısırlıların yüzünde gururlu insanların mağlubiyetindeki o karanlık delik oluşuyordu. İnsanlar aniden kalkarken dökülen biralar masaların kenarlarından damlıyor, kimse damlayan biralara bakmıyordu. Tahrir savaşıyor. Spitfire barı yeni diye izliyordu. Tahrir'de dövülen insanları izleyen bardakiler dövülenlerden daha çok korkuyor. İzleyenler yenilgiye daha önce teslim oluyordu. Meryem ve Amira da ayakta ekrana kilitlenmişken Madame Lila ile ben masada oturmuş birbirimize bakıyorduk. Madame bana bir yılana bakıyormuş gibi bakıyordu. Sorulması gereken ama sorulması istenmeyen soruları sorduğumda insanlar hep böyle bakıyorlar diye geçti aklımdan. Ve bu anı yaşamayalı ne kadar çok zaman olduğunu fark ettim. Bir insanın ömrünün çekirdeğine değen bir soru sormayalı. Uzun süredir ilk kez nefes alıyormuş gibiydim. Madame Lila ise bilmek mi istiyorsun diye sordu. Yoksa sadece beni konuşturup konuşturamayacağını mı deniyorsun? Sanırım bu kez ben ona bir yılana bakar gibi baktım. Masalar birbirleriyle konuşmaya başladılar. Bir yandan cep telefonlarından Twitter'a bakıyordu herkes. Yeni gelen haberleri paylaşıyorlardı. Bir yandan da bıyıklar çekiştiriliyor, eller bellerde, eller havada, eller yüzlerde hep birlikte kapana kısılıyordu insanlar. Tahrir teslim olmuyor, kanı, teri ve gözyaşı aynı yanağında karışmış bir delikanlının boynu gibi saldırgan sivil polislere doğru uzanıyordu kadınlı erkekli. Yenilmektense düşmeyi seçiyordu Tahrir. Bar ise kahroluyordu bakarken. Bilmem dedim. Bugün Firdevs Hanım demişti de insanların yaralarını görmezden gelirseniz hikayesini önemsemediğiniz sanırlar gibi bir şey. Ben de inanıyorum buna galiba. Stella'dan bir yudum aldı Madame Lila, gülümseyerek kaşlarını kaldırdı, başını salladı. O yara meselesi tam öyle değil hanımefendi. Anlamış olmalıydın arabada. Ben şoförle konuşurken anlamış olmalıydın. Ama illaki soruyorsun, Madame Lila'nın kime teslim olacağına bu kadar takıldıysa kafan, o zaman ver bakalım bir sigara. Sigarayı ağır ağır yaktı. Dumanı içine çekmeden dışarı bıraktı ve anlatmaya şöyle başladı. Kendi yaralarımızı başkalarınki kadar kolay sevemiyoruz küçük hanım. Zaten bu ömürle ne yapacağımız meselesi o zaman karışıyor. Zulmet nedir bilir misin? Biliyorsun da bildiğini bilmiyorsun belki. Anlatayım. Spitfire barın içindeki gürültü, ekrandaki tahrir görüntüsü vahşileştikçe efkarlı bir uğultuya dönüştü. Ayakta yarışa çıkmak üzere olan bir kısrak gibi gergin duran, Maryam'ın ekrana bakarken gözleri dolmuştu. Amira da ayakta. Tahrir ve kendi ülkesinin devriminin akıbetine bakar gibi bakıyordu. Maryam Amira'ya yanaştı. Birbirlerinin ellerini birbirlerine bakmadan tuttular. İnandıkları devrimin bittiği ilan edilen iki kadının öyle geldi ki bana birbirlerinden başka bir şeyleri kalmamıştı. Madame Lia için ise hayat devrimden daha uzun, ülkeden daha büyük bir hikayeydi. Sanırım ilk kez o gece tam da dünya yanarken etrafımızda Madame gürültünün içinde kısık sesle kendi hikayesini anlatırken bu yolculuğu yazmaya karar verdim. Sebebi gecenin başından beri olanlardı elbette. İçsek mi bu gece dedi Amira keyifle. Tam da bizi o kantara çıkaramazlar madam dedikten hemen sonra. Kutlama yapmamız gerekiyormuş gibi coşkulu bir neşeyle. Maryam'ın melankolisini teselli etmek için ya da her ikisi aynı anda. Maryam yarı isteksiz. İskenderiye'deki eylemcilerin sözünü ettiği bir bar var ama madam bile bilmiyorum gelir mi öyle bir yere. Spitfire diye bir yer. Biriyle karşılaşmaktan korkmuyor musun azizim diye sordu Maryam'a. Gülerek cevap verdi. Amira fazla soru soran herkesi döver. İçim rahat. Madame Lila bu sırada masadaki kaptana planladığımızdan erken geldik İskenderiye'ye. Yoksa bizi alacak tekne hazırdı kaptan. Biz yine o tekneyi bekleyebiliriz ama siz de bizim gibi hanımlarla tanışma şerefine erişemezsiniz. Bunu bir düşünün deyip kalktı. Elini üstten uzattı adama. Lütfeder gibi tokalaştı ve yanımıza gelip hanımlar bu gece güzel bir yerde kafaları çekelim diyorum. Ne dersiniz? Amira bütün kadın kadına sevimliliğiyle fakat genç işi bir bara gidiyoruz bu akşam madam. Haberiniz olsun. Limuzinimize doluştuk. Madam da bir neşe, bir canlılık. Şoförümüze eğilip bu şapkası çok yakışmış hanımcın deyiverdi. Erkek şoförümüz kadınlığa dönüverdi. Neredeyse kikirdedi bile. Madam genç bir kadınla flört eden bir erkek gibi devam etti. Fakat bana sorarsanız hanımcığım size daha açık renkler yakışacak. Sarı mesela. Sarı ve açık yeşil. Madame Lila konuştukça şoför mahallindeki erkek kadın kadın olmaya daha çok yaklaşıyor. Böylece ortada ne yara kalıyor ne bir tuhaflık. Firdevs'in yaralar hakkında soru sormak meselesini düşünüyorum. Madame esprilerine devam ediyor. Tam kaşımadan ortada açık duran kadın mı erkek mi sorusunu. Bu soruyu hayatta dahil ediyor, önemsizleştiriyor. Madam yakasına dönen çiçekli yaka iğnesini çıkarıyor. Aa bir dakika aman kıpırdama falan diyerek kadının şoför kepine iliştiriveriyor iğneyi. Erkek kadın ne zaman böyle olmaya karar verdiyse o zamanki kadın yaşına dönüyor, utangaç gülümsüyor. Dikiz aynasında iğnesine bakıyor. O kadar gıcıklanıyor ki içi, sevinçten doğru dürüst teşekkür bile edemiyor. Bir şeyler geveliyor, gülümsemesini toparlamaya çalıştığı ağzında. Madam Lila hemen geçiştiriyor bu anı. Hanımlar düşündüm ki madem çölü geçtik, kavrulduk, Akdeniz'e geçip şöyle bir ruhumuzu yıkamalıyız. Maryam karnından güldü. Boğulacaksak büyük denizde boğulalım diyorsunuz yani. Amira gözlerini açıp Meryem'in kolunu tuttu. Tabii ya işte bu da senin 7. tanrıça kuralın olmalı. Tanrıça boğulacaksa büyük denizde boğulur. Madam Lila'ya Firdevs'in tanrıça meselesini ben açıkladım. Güldü. Maryam'a dedi ki illa boğulacağız diye bir şey yok. Bakarsın Dido gibi biz de kendimize bir kartaca buluruz. Siz benim kızlarım olursunuz, sen kendi kızını büyütürsün böylece. Ben daha o konuda karar vermedim madam dedi Maryam. Konuşmak istemiyorum o meseleyi ayrıca. Bunu Amira'ya bakarak söyledi ve şöyle devam etti. Nihayet ben de Firdevs gibi kendime şapşal bir valet bulabilecek kadar ne sabır ne de stratejik düşünme yeteneği var. Madam Lila camdan dışarı bakıp müstehsi gülümsedi. Nedir madam dedim ben. Firdevs hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü o dedi ki ben madam gibi hayatın peşinden gitmedim. Limuzin acı bir frenle durdu. Gecenin ortasından sadece gözleri görünen çocuklar çıkıp arabanın camlarına yapıştılar. İçeri göremeyen gözleri kendi akisleriyle içerideki gölgeler arasında bir yere odaklanmaya çalışıyor, bakışları boşalıyordu. Ellerinde gecenin karanlığında ve avuçlarının esmerliğinde renkleri iyice patlayan küçük yeşil limonlar. Maryam dikildi oturdu yerde. Arkadaşları dışarıda oynarken evdeki cezalı çocukmuş gibi baktı gözleri. Karanlık camdan kendini göstermeye çalışıyordu çocuklara. Çocukların bakışları pencerenin kara camını yaladıkça onun gözleri de takip ediyordu. Kalabalık bir limanda göz gözü görmeyen bir gecede kaybolmuş yol arkadaşları gibi birbirlerini arıyorlardı camın iki yanında. Trafik açıldı. Araba hareket ederken Meryem gayri ihtiyari arkaya dönüp çocuklara baktı. Parasız yatılıdan alınırken dostlarını geride bırakan bir öğrenci gibi baktı limoncu çocuklara. Çocuklar sanki arabada onlardan biri varmış gibi, göremeden kaybetmişler gibi dikildiler yolun ortasında. Arkalarında duran farlarda incelenen gölgelere dönüşüp sonra kaçışarak yok oldular. Madame Lila, Meryem'i öyle görünce benim soruma boş verdi ve kısa saçlarına kısacık dokundu. Senin memleketin her yerde, sen neredeysen orada. Senin memleketin Tahrir'de değil. Sen bu çocuklara böyle baktığın sürece tam burada. Kalbin üzerine elini koydum adam. Sonra Meryem'in başına dokundu. Mısır burada. Sen hariçte değilsin yani. Endişelenme. Hariç değilsin. Geri dönmenin zamanı gelecek. Hem de böyle kırık suçlu değil, neşeyle. Karaya sağ çıkarsak elbette dedi Meryem, kederle gülümseyerek. Ya da karaya çıktığımızda yerler bizi çiğ çiğ yemezse dedi Amira. Tırnağı ağzında madama döndü. Madame Lila, Eyüp Bey'le konuşabildiniz mi? Haber var mı? Gelinden yani. Madame Lila, nedenini sonra anlayacağım bir tedirginlik geçirdi bu soruyla ve benim önceki sorumu konuyu değiştirmek için kullandı. Firdevs bu ülkenin kendini hep kıymetsiz hissetmiş kadınlarına kıymetli olduklarını öğretmeye çalışıyor. Hypatia'nın doğum gününden tanrıça meselesine kadar her şey bunun için. Serüvensiz kadınlar için inanacak bir büyü yaratmaya çalışıyor. Firdevs elinden geleni yapıyor. Kaderini kucaklıyor. Zaten siz de... Madame'ın lafı bölündü. Barın önündeydik. Sigaralarını avuçlarının içinde içen adamlar öne eğik başlarını yana çevirip baktılar bize. Kızlar dumanlarını üflerken üstten baktılar. Limuzin vaziyete pek uygun değildi. Utanmamız gerekiyordu. Hepimizin yerine Meryem sakladı biraz yüzünü özür diler gibi. Amira onun sırtına tam omurgasının büküldüğü noktadan dik durması için tek parmakla dokundu ve Firdevs'i taklit ederek. Tanrıça gereksiz yere özür dilemez. Sen fazla sevdin bu Firdevs'in teorilerini diye hafif sinirlendi Meryem. Madame Lila kapıda duranları, onu ilk tanıdığımızdaki tanımayanlar için sinir bozucu olan kraliyet üslubuyla selamladı. İyi akşamlar hanımlar beyler, iyi eğlenceler. Ne eğlencesi be diye dişlerinin arasından fısladı kızlardan biri. Sigarasını körükledi ve izmariti yere atıp içeri girmek için davrandı. Madame Lila havasındaydı. Aa, eğlencesiz olmaz tatlı kuşum. Eğlenmezseniz hayatın tuzu kaşar. Eğlenmezseniz hayatın tuzu kaçar. Meryem siniri devrimcilerden dayak yemeden içeri girmemiz için Madame Lila'nın koluna yapışıp kapıyı açarken Amira gülecek gibiydi. Uzun, dar mekanda onlarca küçük, yuvarlak masada her biri memleket meselesi konuştuğu ellerinin hareketlerinden apaçık ortada olan kadınlı erkekli yaşlı ve genç insanlar oturuyordu. Barın iki ucunda dev ekranların ikisinde de Tahrir'den canlı yayın vardı. Meydanda insanlar toplanmaya başlıyor, masalardaki konuşma ara ara birilerinin ekranı göstermesiyle bir nefes aralığı veriyor ve sonra hemen devam ediyordu. Düşünceli bıyık kemirmeler, kahkahalar, dalgın sakal sıvazlamalar, birinin lafını heyecanla bir dakika bir dakika ama aslında diye başlayarak bölen cümleler dönüşümlü ilerliyordu. Her masada birazdan sanki memleketin kaderine dair ne kadar verileceği kendilerine sorulacakmış gibi aceleyle bir sonuca varılmaya çalışılıyor. Öyle bir sonuç çıkmayınca da gözler yeniden Tahrir'e, ekranlara dönüyordu. Her masada en az bir kişi Tahrir'de toplananların sayısını tahmin ediyor. Sayı konusu açılınca önceki gecelerle karşılaştırma yapılıyor. Mısır'ın kaderi için kelle sayısı üzerinden tahminlerde bulunuluyordu. Sigara dumanı yaşanan bu heyecanı sanki bir rüya bulutu içinde gibi gösteriyor. Dumandan gözleri yananlar ara sıra dışarı çıkıp İskenderiye'nin Tahrir'i izlemeyen kalabalığına bakıyordu. Dışarı çıkanlar caddede akıp giden hayatın ekranda görünenle bağlantısızlığına dayanamıyor olmalı, içeri girerken hep acele ediyorlardı. Dışarı çıkıp hemen içeri girenlerin ilk yaptığı şey ekranların önünde dikilip daha iki dakika önce bıraktıkları Tahrir görüntüsüne kıpırtısız bakmak oluyordu. Ekrandaki görüntüyü selamlar gibiydiler bir yandan. Bir yandan da sanki bir iki dakikalığına ayrı kaldıkları bir afyon çubuğunu yeniden ağızlarına götüren müptelalar gibi iştahlıydılar. Öyle bir gergin canlılık vardı ki barda, eğer herkes bu kadar bağırarak konuşuyor olmasaydı hepsinin kalp atışları duyulabilirdi. İşte Meryem de ve hemen ardından Amira içeri girer girmez bu kalp atışının bir parçası olmuşlardı. Tahrir'deki kalabalık dev bir gövdenin iç organları gibi birbirine dayanarak ve birbirinden beslenerek deviniyor, Maryam ve Amira bu dev gövdedeki kan devranına ekrana bakar bakmaz kapılıyorlardı. Madam Lila ve ben öyle değildik. Sanırım bu yüzden bardaki ihtiyar adamın içki şişelerine vuran ışığın altında oturup Madam Lila'ya gözlerini diktiğini sadece ikimiz gördük. Madam Lila aniden koluma girdi. Barın tam karşısındaki ekrana dönük bir masaya oturdu. Madam Lila baktı ki Maryam ve Amira kendisinden ziyade tahrir ile ilgili bana konuştu. Hepimiz aynı hayattayız şekerim. Firdevs de ben de. Tahrir bile. Fakat konuşurken ara sıra gözü bardaki adama takılıyor. Belli ki buranın patronu. Arada bir o da alttan alan madama bakıyor. Madam lafına devam ediyor. Benim durumu fark ettiğimden habersiz. Firdevs daha emniyetli bir yol seçti sadece. Ben de seçebilseydim biriyle aynı evde yaşamayı, çöllerde, savaşlarda gezmekten daha emniyetli bulsaydım diyelim, ben de kendime bir valid edinirdim. Ama bana sorarsan validler çölde kaçırılma tehlikesinden daha ürkütücü. Madam da bir flörtçülük baş gösterdi aniden. Bana değil, bardaki adama oynuyor oyununu. Hala farkında değil benim oyunu fark ettiğimi. Devam ediyor. Bilhakika hepimiz becerebildiğimiz hayatları yaşıyoruz. Daha az korktuğumuzu, yetinebildiğimizi. Sizin en çok korktuğunuz ne Madam Lila diye sordum. Madam göz flörtüne bir ara verip söyledi. Teslim olmak hanımefendi, teslim olmak. Çünkü o zaman yenilmiş mi olacaksınız? Ölümlü olacağım gibi geliyor. Bir yola girersen, bir yolu seçersen sonu olan bir şeyi seçmiş olursun. Ben ise garson masaya bir meyve tabağı getirdi. Hanımefendi bu sizin için Necip Bey'den, hürmetlerle. Madam Lila dudaklarını büzüştürdü cilveli. Sadece başını eğerek teşekkür etti. Bardaki adama baktı gözlerini süzerek. Bir saniye kadar, daha fazla değil, sonra bana döndü. Ben ise bu hayatı bırakmayı hala göze alamıyorum. Sürprizleri ve heyecanı. Bakışlarım yaşına bir gönderme yapmış olmalı ki Madam Lila gülümseyerek boynunu yana büktü. Evet, hala. Güldüm ben de. Biraz ekrana baktım, Tahrir'e. Maryam ve Amira kaybolmuşlar izledikleri şey içinde. Onları da masaya, sohbete devam etmek için. Ama dedim, Firdevs Hanım bugün hayatın, gözümü açıp kapadım, bu kadar olduğunu söyledi. Pek kısa. Madam Lila da işte o zaman sesini yükseltti. Maryam ve Amira'nın dikkatini çekebilmek için. Bilakis, ömür çok uzun. Böylece konuşmaya başladı işte Madam Lila. Sıra kime teslim olacağıyla ilgili sorduğum soruya gelip de bir sigara isteyince de Maryam ve Amira'nın çok sonra öğrenecekleri o asıl hikayeyi anlatmaya başladı. Tahrir çok gürültülüydü. Madam Lila'nın devrimden daha uzun, ülkeden daha büyük hayatının bu küçücük fakat kilit hikayesini benden başka kimsenin duymayacağı kesindi. Bardaki Necip Bey hikaye bittiğinde kaybolmuştu. Madam Lila onun yok olduğunu bile fark etmemişti. Madamın anlattığı hikaye göz önünde bulundurulursa kim bilir hangi zamana ait bu adamla yaşadığı ehemmiyetsiz flörtü önemsememesi şaşırtıcı değildi. Zaten hikayeden anlaşıldı ki adamlar da mühim değildi. Mühim olan madamın içinde yüzmek için kendine kurduğu hikayeydi. Üstelik madamın anlattığı sırların sırrı diğer hikayeleri gibi gizli değil, gözümüzün önündeydi. Maryam, Madam Lila hikayesini bitirdikten ve ikimiz bir süre sustuktan sonra Spitfire barındaki gerilimin dışında kaldığımız için derin bir kızgınlıkla seslendi. Anlamıyorum ki sen gazeteci değil misin azizim? Nedir bu ilgisizlik? Madam Lila, siz Mısırlı değil misiniz? Hiç mi merak etmiyorsunuz Tahrir'de ne olup bittiğini? Madam bana baktı. Maryam'a konuşuyor ama bana diyordu. Biz zaten devrimden bahsediyoruz. Madam'ın ne demek istediğini Maryam'ın anlamasına imkan yoktu. Tahrir'deki uğuldayan kalabalığı sağ kanattan bir grup neşter gibi böldü. Orta yaşlı garson 4 sterlayı masaya koyarken sahaya maçın kaderini değiştirecek güvendiği santrafor çıkmış gibi heyecanlandı. Nihayet ultralar geldi, iş değişir. Maryam garsona bakıp kaşlarını şaşkınlıkla kaldırıp tuhaf bir şey yaptı. Sanki uzun süredir denizin dibindeymiş de suyun yüzüne çıkmış gibi. Ağzını geniş açıp ani ve derin bir nefes aldı. Amira hala ayakta, ekrana dönük neşeyle bağırdı. Ultralar geldi. Maryam gel bak. Maryam aynı şekilde bir derin nefes daha aldı. Sandalyeye oturdu. Ben ne olduğunu anlamadım ama sanırım Madam Lila anladı. Sakince kalkıp Maryam'ın yakasından bir düğme açtı. Bir şeyler sanırım bir dua mırıldanıp yüzüne 3 kere üfledi. Sonra bu anı hatırladığımda insanın kendi yarasını sarmasının mümkün olmadığını ancak başkalarının derdini alırken kişinin kendi kendisini de onardığını düşünecektim. Ama bunun için Meryem'in bu garip halinin ardındaki hikayeyi ve Madame Lila'nın bana anlattığı sırların sırrını birbirine bağlamam gerekiyordu. Buna sebep olacak şey umulmadık biçimde komik, küçük ve ilkel bir aletti. 28. ayrımın sonu sayfa 374.